Tekrar.
Dolayısıyla adımız da uyumlu için. Yemek.
Hayatın Sesleri. Merhaba, başladı Hayatın Sesleri Başkent'ten. Hepinize en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz. Bugünkü Hayatın Sesleri'ne Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Avşar hazırladılar yine bugünkü programı sizler için. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Ayhan Taşçı ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonları arayabilirsiniz program boyunca bizlere ulaşmak için, program konuklarımıza sorularınızla ulaşmak için. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz ve Facebook, Twitter, Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizleri bulmanız, ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinliyoruz.
Nasıl haber almışsa dayı emmi hep orada. Dediler ne ararsın, kızı almak mı istersin? Sana bir çift sözümüz var, hele buysa niyetin.
İşte hendek, işte deve. Ya aparsın ya düşersin, baktın olmaz vazgeçersin. Zordur almak bizden kızı. İşte halet, işte arşın. Ya aşarsın ya biçersin, baktın olmaz vazgeçersin. Zordur almak bizden kızı.
Seneler sonra bugün dayı emmi yaşlanmış, develer kervan olmuş. Zeynep'inden haber sordum, başkasına yar olmuş.
İşte hendek, işte deve. Ya atarsın ya düşersin, baktın olmaz vazgeçersin. Zordur almak bizden kızı. İşte halep, işte arşın. Ya aşarsın ya biçersin, baktın olmaz vazgeçersin. Zordur almak bizden kızı.
Thank you.
15.9'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hemen stüdyo konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı, aynı zamanda şimdi bahsedeceğimiz yarışmanın da organizatörü Profesör Doktor Sayın Ertuğrul Rufai Turan bizlerle birlikte. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Evet, TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği tarafından düzenlenen bir yarışmadan söz edeceğiz, bir makale yarışmasından. Şimdi TÜRYAK yaşlıların sorunlarına çözümler üreten, araştıran bir kuruluş. Amacı doğrultusunda da böyle bir yarışma düzenledi ama. Şimdi tabii yaşlılık insan doğasının en önemli evrelerinden biri. Ancak şüphesiz biz o yaşlılığı yeterince irdeliyor muyuz acaba? Neler söyleyeceksiniz?
İşin en karanlık tarafı bu. Elbette bunu yapmıyoruz. Çünkü biz yaşamın en verimli, en işlevsel saydığımız bir bölümünü alıp bütün bir yaşamı bu bölümü tanımladığımız bu bölümle bütün bir yaşamı anlamaya ve irdelemeye çalışıyoruz. Bu da tabii inanılmaz ön yargılar doğuruyor. Özellikle yaşlılık dediğimiz hayatın en karanlık dönemi olarak tabii. Ne düşünsel olarak, ne toplumsal olarak, ne de politik olarak bu dönemin hayatın tümünü tanımlarken içine dahil edildiği görülmedi tabii. İnsanlar çok şaşkın o dönemi irdelerken. Ne yapacaklarını, nasıl tanımlayacaklarını bilemiyorlar. Tabii bu da büyük bir eksiklik. Sadece onları ön yargılarla tanımlıyoruz. Ön yargılarla kendimizin de bir gün yaşlanacağı döneme bakıyoruz.
Halbuki inanılmaz bir tecrübe yatar orada.
Ben sadece tecrübeyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Haklısınız ama hayatın kendisi orası. Hı hı. Yani belli bir dönemi alıp sadece en verimli olduğumuzu düşündüğümüz, bize en verimli olduğumuzu düşünmeye dayatılan bir dönemi alıp bütün bir hayatı bu kavramla, bu tanımla irdelemek büyük bir eksiklik. İnsan varoluşunu anlamamaya kadar götürüyor bizi. TÜRYAK'ın görevi de bu konsepti felsefi evet. olarak yıkmak.
Evet. Şimdi ön yargılardan söz ettiniz az önce. Bu ön yargıları da değiştirmek aslında en büyük amacı galiba, değil mi?
Evet. Yani bu ön yargıları söküp atmadıkça giderek sadece bunu basit demografik bir öge olarak ele alamayız elbette. Yapmamız gereken giderek artan tabii gerçek bu, reel olan bu. Bu yaşlı dediğimiz, bakın ben bile öyle söylüyorum, evet. bu kategorideki giderek genişleyen ileride derin problemlerle karşılaşacağız.
Dünyadaki ve Türkiye'deki nüfusa
yaşlılık,
baktığımız
nüfus
zaman ciddi
artıyor.
Evet, değil mi?
Bu sadece onların, onları sadece işte elden ayaktan düşmüş insanlar olarak görme bu hastalıklı düşünceyi atmadıkça hayatı anlayamayacağız.
Evet. Peki TÜRYAK'ın bu yönde çalışmaları var, projeleri var galiba. Pek çok projeye imza attı galiba.
TÜRYAK'ın özelliği aktif yaşam konseptiyle işin içerisine dalması, bu konuları irdelemesi. Aynı zamanda bütün o ön yargıları yıkacak düşünsel bir alan da açımlıyor. Sadece işte yaşlı insanlara nasıl bakılır, işte yaşlı insanlara nasıl hizmet edilir, onların hayatlarını rahat sürdürmesi için neler yapılır değil. Demin söylediğim gibi onların hayatının aktif bir biçimde geçmesi, onları bizim bildiğimiz o verimli hayat dediğimiz alanın içerisine dahil etmek, onun dışında algılamamak, hayatın sürekliliği içinde yaşlılığı yorumlamak. Bunu becermeye çalışıyoruz. Yoksa bu karanlık bir alan olarak kalacak yaşlılık bizim için.
Evet.
Yapamazsak eğer ve sadece düşünsel olarak bu hazırlığı yapmadığımızda bunun politik ve toplumsal karşılığını da çok rahat elde edemeyeceğiz. Orada da bozukluklar. Yani politika ve projeler üretebileceğiz.
Evet, yeni politikaların ve projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor bir an önce.
Elbette.
Peki şimdi birazcık da bu makale yarışmasından söz edelim. Türk toplumunda yaşlılık algısı, dün, bugün ve gelecek konulu bir makale yarışması değil mi bu hocam?
Şimdi evet, kendi toplumumuzda işe başlıyoruz. Yaşlılıkla ilgili algımız ne? Genellikle biz annelerimizi, babalarımızı, dedelerimizle birlikte yaşamaya, onlardan ayrılmamaya çalışan bir toplumuz. Ama bu yeterli mi? Bu algı, bu pozitif algı nasıl beslenebilir? Değişen dünyayla, değişen yaşlılık algısıyla birlikte bizim neler yapmamız gerekiyor bu güzel duyguya eşlik ederek? Dolayısıyla Türk toplumunda yaşlılık nasıl algılanıyor? Geçmişte nasıl algılandı? Bugün nasıl algılanıyor? Ne tür sorunlar yaşıyoruz? Ve gelecekte nelerin olması, neleri umut etmemiz bağlamında bir yarışma, makale yarışması. Ben bu yarışmayı önemsiyorum çünkü bu bizi, varoluşumuza dokunan bir şey.
Evet.
Kim bir makale yazarsa yazsın, yaşlanacak.
Evet.
Ve kendi geleceğine ilişkin yazı yazacak.
Dün çocuk olduğumuz gibi gelecekte de hepimiz birer yaşlı
yani
olacağız.
Yani bize ait olmayan, bizi ilgilendirmeyen bir konu değil. İşin enteresan tarafı bu. Makale yazacak genç bir insan diyelim, akademisyen, aslında kendi geleceğini, başına gelecekleri ya da iyi veya kötü bir çeşit kestirim yapacak, onları anlatmaya çalışacak.
Neler çıkacak kim bilir. Peki şimdi belli bir konusu var mı? Daha doğrusu kaç sayfa yazılacak, nedir şartları, koşulları?
Bunları web sayfamızda yayınladık. 15 Mayıs'ta son gönderme
tarihi.
Kimler
katılabilecek?
Aslında herkese açık.
Şimdi şu anda bizi yurt dışından dinleyen dinleyicilerimize
elbette,
katılabilirler
elbette
mi?
Elbette.
Ne güzel.
Çünkü bu herkesi ilgilendiren bir
evet
şey. İleride yaşlanacak birinin aslında kendini anlatması.
Evet.
Hem edebi, hem romantik, hem de kaygılarıyla neler taşıyorsa bunları derli toplu kompoze edip bir makale biçiminde yazabilir, deneyebilir.
Evet, ve 15 Mayıs'a kadar gönderebilirler.
Evet, adresimiz web sayfasında var.
Posta yoluyla mı yoksa internet aracılığıyla da
yollayabilirler? Posta yoluyla ve internet de olabilir ama şartlar orada. Kaç sayıda kelime kullanacak, neler yapacak diye biz web sayfamızı vermiştik. Burada da tekrar edeyim.
Evet. Siz web sayfasını ararken, tamam, ilerleyen dakikalarda bulursak dinleyicilerimizle paylaşalım. Şimdi o zaman
aslında TÜRYAK diye internetten girdiklerinde TÜRYAK, Yaşlılık Konseyi Derneği.
Evet.
İnternette TÜRYAK
orada
diye.
Orada tüm detayları
TÜRYAK
bulabilirler.
Evet, TÜRYAK. Evet. Yaşlılık Konseyi Derneği diye girildiğinde hem bizim bütün öykümüzü görürler derneğin, ki bu derneğe büyük bir emek vermiş insanın da anmak istiyorum.
Evet.
Mete Bora. Kendisi bu konuda gerçekten yaratıcı düşünceler üretti. İnanılmaz bir bilgi birikimine sahip. Bu dernekte onun önderliğinde bu yaşlılık konseptini değiştirmeye çalışıyor.
Evet.
Büyük bir misyon yani.
Evet, ulusal ve uluslararası girişimleriyle kıdemli vatandaş etkinlikleri çerçevesinde pek çok projeye de imza attı aslında,
işte,
değil
örnek
mi?
Örnek kıdemli vatandaş 2017'de, yani biz örnek kıdemli vatandaş terimi de önemli. Yaşlılık, işte onları artık anmıyoruz. Hayata yapıp ettikleriyle ve düşünceleriyle, bu çok eski bir anma biçimi. Ta eski Yunan'da, Platon'da da vardır. Platon der ki bu kentin vatandaşını nasıl tanımlarız, nasıl överiz dediğinde, yapıp ettikleri ve düşündükleriyle birliktedir.
Hmm. Sadece, oradan da örnek kıdemli vatandaş çıkıyor.
Evet, bizim övgümüze mazhar olacak insan bu ülkeye düşünceleriyle ve yapıp ettikleriyle anlamlı katkılarda bulunan, toplumda mütevazi bir biçimde yaşayan, biz bunları bütün toplumun görmesini, isimlerini, yapıp ettiklerini duymasını istiyoruz.
Evet. Dolayısıyla bu yarışmada o amaçla düzenlenmiş bir yarışma. Peki jüride kimler var? Nasıl değerlendirme yapılacak? Değerlendirme sonrasında nasıl duyurulacak? Ödüller bir neler ön, olacak?
Bir ön değerlendirme yapacak jüri üyelerimiz. Hacettepe, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi'nden öğretim üyelerinden oluşuyor. 4 kişilik bir jüri. Ön değerlendirme yapıldıktan sonra esas değerlendirmeye konu olacaklar seçilecek. Birinci, ikinci, üçüncü. Belli bir ödül de söz konusu burada. Birinciye 5.000, ikinciye 3.000 ve 2.000 diye gidiyor. Hı-hı. Bu tabii
sembolik aslında, bir şey. Evet,
önemli olan
ödül yarışmaya benim, katılıp dereceye girmek evet, herhalde.
Benim merak ettiğim şu, insan içine dokunan bir şey. Bunu niye yazmak ister? Herhangi bir konu sormuyoruz. Enflasyonu anlatın demiyoruz ya da başka bir şeyi. Basit bir şey. Türkiye'de yaşlılık algısı. Ve yazabilirsin. Çünkü sen de yaşlanacaksın.
Evet. Aslında tabii ki şimdi yaşlılara verilmesi gereken önemin ve değerin anlamlı örneğini hayata geçiren pek çok aslında dernek var, vakıf var, merkez var. Bu anlamda sanki biraz fazla yol kat ettik gibi. Ne dersiniz?
Elbette bu zaten yapılmalı.
Evet.
Ya bu bir gönüllülük olarak o esasta yapılacak bir iş olmaktan çıktı. Ciddi bir şeye dönüştü. Hem iktidar, politik örgütlenmemiz, toplumsal örgütlenmemiz buna ciddi önem vermek zorunda. Zaten de bu dernekler bu türden destek alıyorlar devletten. Ama bunun yeterli olduğunu zannetmiyorum. Çünkü düşünsel bağlamda hala dediğim gibi demin sözünü ettiğim ön yargıları kıramamışız. Hı hı. Bütün bunları kırıp yeni ufuklar açmak lazım. Düşünsel ufuklar. Bu düşünsel ufuklarla birlikte politik ve toplumsal programlar olanaklı olur. Ancak onları öyle gerçekleştirebiliriz. Yalap şalap iş yapmakla olmuyor bu işler. Hı hı. Bunlar sabırla, üzerinde titizlikle durulmalı. Bu konuda çalışan uzmanlar yetiştirilmeli hem düşünsel alanda hem pratik alanda ve bunlar bir danışma konseyi oluşturmalı ve dediğim gibi yaşlılık kendini dönüştürmeli, o kavramı artık kullanmayalım diyorum.
Evet, şimdi geriatri merkezleri de aslında çok fazla oluşmaya başladı, geriatri uzmanları da çoğalmaya başladı. O geçtiğimiz yıllara baktığımızda, yaşlı potansiyeline baktığımızda siz ne kadar kullanmayalım deseniz de çıkıyor insanın ağzından ister istemez. O potansiyele baktığımızda da artık sağlıklı bireyler görüyoruz. Eskisi gibi değil. Eskiden 60'lı yaşlarda bir çöküş başlarken şimdi 80'in üzerinde bir potansiyel görüyoruz sağlıklı.
Evet, işte bir insanın doya doya yaşıyorum demesi sadece hayatının belli bir dönemiyle sınırlı değil. Son nefesimizi verinceye kadar ne arzularımız, ne beklentilerimiz, ne de endişelerimiz biter. Her yaşadığımız her an doya doya yaşıyorum diyebilmenin olanağını araştırmalıyız ve demeliyiz bunu.
Evet, sağlıklı günler dileyelim biz de herkese. Bu arada yarışmayı da bir kere daha hatırlatmış olalım. Türk toplumunda yaşlılık algısı, dün, bugün, gelecek konulu ödüllü makale yarışması TÜRYAK tarafından düzenleniyor. 15 Mayıs dediniz değil
son
mi hocam? 15 Mayıs
tarihi.
Son katılım tarihi. Yurt içinden, yurt dışından, yaş sınırlaması yok. Herkes katılabilir yarışmaya. Evet.
Öyle bir şart var ki o da şart olmaktan çıkıyor. Çünkü hepimiz yaşlanacağız.
Evet, kesinlikle.
Yaşlanıyor olmak, üzerine yazı yazmak kaçacağımız bir şey değil.
Değil.
Yazı yazmasak bile yaşlandığımızda evet. Her şeyi göreceğiz.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Yarışmanın sonuçlarıyla
davet ettiğiniz için.
Biz teşekkür ediyoruz. 2017'deki TÜRYAK faaliyetleriyle yine yaşlılığı konuşmak dileğiyle diyelim ve size teşekkür edelim bugün için. Sağ olun, var olun.
Siz de sağ olun. Yurt dışındaki dinleyicilerimize de selam gönderiyorum buradan.
Teşekkür ediyoruz. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı, aynı zamanda Türk toplumunda yaşlılık algısı dün bugün gelecek konulu ödüllü makale yarışması organizatörü Profesör Doktor Sayın Ertuğrul Rufai Turan konuğumuzdu. Hocamıza tekrar teşekkür ediyor ve müzik diyoruz.
Günkü gibi duruyor hala.
Türkiye'de saatlerimiz 15.29'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve başkentten hayatın sesleri devam ediyor. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak için telefonlarımızı biliyorsunuz zaten. 0090 312 463 34 19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı program boyunca arayabilirsiniz. Program konuklarına sorularınız varsa yine bu telefonlardan program boyunca ulaşabileceğinizi hatırlatalım sevgili dinleyicilerimiz. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra şimdi bir telefon konuğumuz var. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Beykan Çizel telefon attığımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, Sayın Beykan Çizel, Akdeniz Üniversitesi Koordinatörlüğü'nde 2 Avrupalı ve 4 yerel ortak kurum tarafından yürütülen mülteci ve göçmen toplulukları için Hoşgörü projesiyle ilgili aradık biz sizi. Bu projeyle ilgili dinleyicilerimize neler aktaracaksınız? Projeyi birazcık tanıtalım. 2 Avrupalı ve 4 yerel ortak kurum kimler?
Evet, doğrudur. Projemiz mülteci ve göçmenlerin özellikle Suriye ve Irak'taki huzursuzluktan ve kargaşadan dolayı insanlar Türkiye'ye göç ediyorlar biliyorsunuz. Daha çok bunlara yönelik olarak hazırlanmış olan bir proje. Projede bizim şeylerimiz, dış ortaklarımız, dış paydaşlarımız İspanya ve Almanya. Biliyorsunuz Almanya'nın yıllarca özellikle göçmenler konusunda bir tecrübesi var, tecrübe birikimi var. Bundan yararlanmak için İspanya'da aynı şekilde. Daha sonra biz de kendi iş paydaşları olarak Akdeniz Üniversitesi, Halk Sağlığı, Konyaaltı Belediyesi de bir de bilişim ortağımız var. Bunlar da iş paydaşlardan oluşuyor. Çok kalabalık bir ekiple çok önemli bir projeyi başlatmış bulunmaktayız. Projeyle ilgili genel bir bilgi vermek gerekirse, ülkeye geldikleri...
Alo...
Alo, geliyor mu?
Sesiniz kesildi. Projeyi tanıtan cümlenizden tekrar alalım lütfen.
Elbette, şu anda alabiliyor musunuz sesimi?
Evet, gayet güzel.
Şimdi proje mültecilerin ve göçmenlerin Türkiye'ye geldiklerinde yaşamış oldukları kültür şokunu atlatmaları için bunlara belli konularda biz bilgilendirme yapıyoruz. Bunun, özellikle mevzuat konusunda, yaşam kalitesini arttırmak için işte dil kullanımı konusunda, sağlık hizmetleri konusunda, hukuksal problemleri nasıl aşabilecekleri konusunda küçük böyle bilgilendirme broşürleri ve kitapçıkları hazırlıyoruz. Daha sonra özellikle göçmenlerin ve mültecilerin Türkiye'de yaratmış oldukları, yaşamış oldukları sıkıntılarla ilgili ve sorunlarla ilgili bir göç raporu hazırlamak da projenin bir başka çıktısı olacak. Aynı zamanda bir elektronik öğrenme modülüyle etkileşimli bir ortamda sürekli olarak online olarak mültecilerin yaşamış oldukları sorunları dinleyip bunlara çözüm üretmeye çalışacağız. Kısaca bu şekilde ifade edebilirim.
Evet. Genelde yaşadıkları sorunlar hakkında bir saha araştırması yapmışsınızdır herhalde, değil mi?
Elbette. Elbette. Yani göçmenlerin birçok sorunu var. Biliyorsunuz özellikle göçmenlerin en büyük sorunu geldikleri ülkelerde istenmeyen insanlar durumundalar. Bir ön yargı oluşuyor, kalıp yargılar oluşuyor. Bunları yıkmakla ilgili çok ciddi çabamız olacak bu proje süresince. Aynı zamanda göçmenlerin almış oldukları sağlık hizmetleri konusunda sıkıntıları var. Nereye başvuracakları, nasıl sağlık hizmeti alacaklarını bilmiyorlar. Bazı sorunlar yaşadıkları zaman özellikle bizim ülkemizin mevzuatı ile ilgili veya işte hukuk sistemi ile ilgili sıkıntıları var. Dil konusunda bazı sorunlar yaşıyorlar. Özellikle mesela pratik dil şeyleri oluşturmayı düşünüyoruz. Yani işte bu eğitim formasyonu oluşturmayı düşünüyoruz. Bunlarla göçmenlerin yaşamış oldukları sıkıntılara yardımcı olmak gibi bir niyetimiz var.
Evet. Proje ne kadar uzun soluklu bir proje?
Projenin süresi 2 yıl. Proje Şubat ayında başlamış olarak kabul edersek 2018'in Şubat'ında bitecek. Projenin açılış toplantısını Antalya'da yaptık. Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde. Kapanış toplantısını da Ankara'da yapacağız. Büyük bir kapanış toplantısı ve projenin çıktılarını sunacağımız bir kapanış toplantısı yapmayı öngörüyoruz.
Evet. Peki elde ettiğiniz bilgileri bir kitapçığa dönüştürmeyi düşünüyor musunuz?
Elbette. Her bir kitapçık, mevzuatla ilgili ayrı bir kitapçık, sağlık hizmetleriyle ayrı bir kitapçık, hukuk sistemiyle ayrı bir kitapçık, dille ilgili ayrı bir kitapçık ve bu kitaplıktan ayrı olarak da dediğim gibi göçle ilgili bir rapor oluşturulacak. Özellikle Antalya ve Türkiye'nin ayrı ayrı iki parça olarak hem Antalya'nın hem de Türkiye'nin göçle ilgili yaşadığı sıkıntıları içeren kitaplarımız olacak. Ve bu kitaplar aynı zamanda online olarak sürekli olarak erişilebilir olacak. Kitabın istedikleri bölümüne efendim işte bununla ilgili linkler vereceğiz. Yani orada etkileşimli bir ortamda özellikle göçmenlerin yaşamış olduğu sorunlara sürekli olarak çözüm bulmayı ve kolaylaştırmayı düşünüyoruz. Projede yapmak istediğimiz şey budur.
Evet. Peki o zaman size bu hedefte, bu yolda başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Proje geliştikçe, ilerledikçe biz de gelişmeleri sizden almak dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için. Sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
İyi günler. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Beykan Çizel, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Seni yoruz
Dünden kalanlar. Köşemiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ yine bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün önemli bir kültür hamlesinden söz edeceğiz. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'ndan, öneminden, sonuçlarından söz edeceğiz. Ama birazcık öncesine mi giderek başlayalım?
Olur.
Neden çıkarılmıştı acaba? Evet. Neler söyleyeceksiniz?
Yani hani hep her seferinde böyle bir tanzimata doğru bir gidiş yapıyoruz ama gerçekten de medreseler zaten vardı. Hani Osmanlı'da ne vardı da bunun üzerine Cumhuriyet bir tevhidi tedrisata gitti diye bakacak olursak medrese eğitimine hatta hatırlarsınız 1869 nizamnamesini konuşurken de biraz konuşmuştuk o dönemde. O dönemde de gene bir eğitimde böyle bir ikiliğin olduğundan farklı iki kaynaktan beslenen yapıdan bahsetmiştik. Aslında o düzenlemeler sırasında da bu farkın böyle bir farkındalık vardı. Medrese ve batı tipi okul iki farklı insan tipi yetiştiriyordu. Bir taraftan baktığımızda mektepli, bir taraftan baktığımızda medreseli yapı çok farklı iki insan tipini oluşturuyor dünyaya dair. Ve bunlar işlerin yürümesini de, devlet işlerinin yürümesini de iki farklı insan tipinin memur olarak atandığını düşünün. Bu iki insan tipinin yapacağı işler, hayata bakış tarzları farklı olduğu için pek çok devlet dairesinde işlerin yürüyüşü bir kere aksamıştı. Dolayısıyla bunun farkındalığıyla düzenlemeye gitmeye çalıştılar ancak düzenleme bir üçlemeyi yarattı. Nedir? Aslına bakarsanız hani Fatih Sultan Mehmet'le birlikte belki Galata'da onların kendilerine ait okullarının açmasına izin vermekle birlikte başlayan bir yabancı okullar durumu var. Yani bu tabii ki olması gereken bir şey. Ancak daha sonrasında bu yabancı okullar hemen hemen her azınlık grubunun kendi okullarını açmasıyla ve o azınlık gruplarının da daha sonra büyük devletlerinin himayesine girerek onlara hizmet etmesiyle sonuçlandığı için bir medrese tipi okul, iki bizim artık çağdaş devletlerin özellikle askeri anlamdaki okullarına yetişmek çabasıyla batı tipi askeri okullar açmamız, daha sonra batı tipi diğer okulları açmamız, ondan sonrasında bir de bu tür yabancı okulları. Dolayısıyla baktığımızda gerçekten üç farklı tip eğitim söz konusu ve bunların bir kısmını özellikle yabancı okulları Osmanlı Devleti denetlemiyor. Ve biraz önce bahsettiğimiz gibi aslında Osmanlı'nın dağılışında, çöküşünde ciddi de bu yabancı okullarının maalesef katkısı oldu.
Evet.
Yani katkı demek olumlu bir şey olarak algılanmasın, bu anlamda doğru kelime olmayabilir ama böyle bir durum söz konusu. Şimdi bu üçleme Cumhuriyet'in miras aldığı noktada çok sağlıklı bir üçleme değil. Çünkü nasıl bir insan tipi yaratmak istiyor Cumhuriyet? Bir kere her anlamda içsel açıdan yüksek tutarlılıkta, yüksek dayanışması olan bir toplum yaratmak istiyor. Böyle bir noktada nasıl bir yüksek dayanışma yaratabilirsiniz?
Çünkü eğitim öğretim birliği yok.
Evet, birlik yok. Yani buradan da şunu anlamayalım. Birlikle bir örnekliği karıştırmayalım. Evet. Yani uniformity ile unity farklı şeyler. Sonuçta bir örnek, herkes tek tip insan yetişsin gibi değil.
Değil.
Evet. Gene onun altında bir çeşitlilik olabilir. Fakat diyor ki her eğitim grubu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlansın ve denetleyen kurum olsun bunları. Bir başında aynı kurum olsun.
Evet.
Ve dolayısıyla aynı şartlara tabi olsunlar. Bu anlamda böyle bir çaba ya girişiliyor yani eğitimin. Zaten aslına bakarsanız hep de onu da konuştuk. Maarif Kongresi'nde ki yani cepheden gelip tekrar cepheye döndüğü bir Mustafa Kemal'in cepheden gelip cepheye tekrar döndüğü, o kadar savaşın içerisinde olan bir kongre olduğundan bahsediyoruz. Ankara'da, Ankara tehdit altındayken Ankara'da yapılan bir kongre. Yani orada söylediği şey siyasi bağımsızlığımız kadar eğitim ve kültürel bağımsızlığımız da önemlidir diye bunun altını çiziyor. Özetlersek hani.
Evet.
Yani henüz siyasi bağımsızlığımızı kazanmış değiliz. Düşünün. Ama eğitimdeki bağımsızlığı bu kadar önemsiyor. Siyasi bağımsızlığın kazanılacağından emin ama eğitim bağımsızlığının bir kültür hamlesi olduğunun ve bunun zamanla olacağının. Çünkü hı hı. bugünden yarına Tanzimat da böyle yaptı. Askeri okulları, Batı tipi okulları getirdi ama zihniyet dönüşümü öyle kolay bir şey değil. Bugünden yarına hı. hemen batılılaşmıyorsunuz. Dolayısıyla eğitimdeki yapılacak hamlelerin savaşın sonuçlarını beklememesi gerektiğini, bir an önce böyle bir altyapının olması gerektiğini, çünkü yeni tip bir insan yaratmazsanız işte bu ikilikler, bu üçlükler hı hı. hiçbir zaman aslında cumhuriyetin istediği aydın tipini, istediği vatandaş tipini yaratmayacaktı. Dolayısıyla buna ilişkin bir yatırım yapmaya çalıştı evet. cumhuriyet. Ve özellikle gerçekten bağımsızlık açısından da çok önemli bu. Milli bağımsızlık. Çünkü misak-ı milli dediğimiz şey sadece siyasi bir birlik değil. Hı hı. Bir kere ekonomik birlikten bahsediyor, ekonomik bağımsızlıktan bahsediyor. İkincisi dediğimiz gibi en önemlisi eğitim ve kültür bağımsızlığından bahsediyor. Bu da aslında onun bir göstergesi. Çünkü yabancı okulların neredeyse yabancı devletlerin Ermenilere verdiği, bütün o ayaklanmalara verdiği desteği görüyoruz daha sonraki o döneme ait belgelerde. Resmen silah deposu haline gelmiş. Pek çok savaşta isyan çıkaran kişiler veya işte isyancılar onların okullarında saklanmışlar. Bir eğitim yuvası gibi bakmayalım yani. Belki ilk başta böyle başlamış olabilir ama daha sonrasında bu durum kontrol edilemez hale geldiği için devletin çok karşısında ihanet hı-hı. eden bir duruma dönüşmüştür. Hı-hı. Bu da bağımsızlığımızı etkileyen noktalardan bir tanesi. Dolayısıyla bunun gerçekten milli bağımsızlık adına ele alınmış olması Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde, hemen hani Cumhuriyet kurulur kurulmaz 24'te çıkıyor bu kanun. Evet. Bu hafta 3 Mart 1924'te. Hani bununla birlikte çıkan diğer kanunlar var ama hani bir eğitimci olarak ben bu tevhid-i tedrisatı açıkçası demokratikleşme ve laikleşme anlamında çok hı hı. önemli buluyorum. Biraz önce siz de bahsettiğiniz hı hı. önemli bir kültür hamlesi. Zaten devrim yasaları olarak hani adlandırılıyor kimi kaynaklarda. İşte halifeliğin kaldırılması gibi, şeriye ve efkat vekaletinin kaldırılması gibi. Bu anlamda tevhid-i tedrisat bunların arasında gerçekten öne çıkan ve hani çok vurguladığı noktalardan bir tanesi Mustafa Kemal'in. Çünkü memleketin bütün evlatlarının aynı şekilde, aynı düşünce, aynı duygu, aynı değerler çerçevesinde yetişmesi gerektiğini söyler. Hem o Marif Kongresi'nde söyler, hem daha sonra meclis açılış konuşmalarında, Bursa'da yaptığı konuşmada, pek çok yerde bunu tekrar tekrar vurgulamıştır. Çünkü bir anlamda baktığımızda geleceğe yönelik yatırım yapmanız insanla olacak. Ve insanı iyi eğitemediğinizde aslında siyasi olarak kazandığınız her şeyi zamanla bir anlamda kaybedeceksiniz. Hani sekte vurur sürece, hı-hı, gelişmeye hı-hı, sekte hı-hı. vurur. Nitekim bizim aslına bakarsanız bu son dönemde yaşadığımız şey bu değil midir? Evet. Yani mesela medreselerin kapatılmış olması aslında Kurtuluş Savaşı'nda askere alınmamaları söz konusu. Vergiden muafiyet, işte askere alınmama. Fakat gidiyorsunuz Galatasaray Sultanesi gibi veya o dönemde hemen hemen her ilin en iyi okullarındaki öğrenciler gibi hepsi Çanakkale Savaşı'na katılıyor mesela. Ama medreselerdekiler askere alınmıyor. Şimdi bunu görünce diyor ki memleketin en kıymetli evlatları olarak da ölürken siz burada besiye çekilmiş, bir de devletten daha yardım bekliyorsunuz. İlk iş hani cumhuriyet ilan edilir edilmez, ileride ilk yapacağım işlerden bir tanesi bu duruma son vermek diyor. Yani böyle bir şey evet. olamaz.
Dolayısıyla eğitimde laiklik sağlanmış oluyor. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesiyle.
Evet, evet, evet. Bu anlamda bir demokratikleşme ve laikleşme adına bir çaba olduğunu söyleyebiliriz.
Peki maddeler ne der? O önemli birkaç madde söyleyebilir miyiz?
Yani özellikle işte bu hepsinin, bütün okulların, yabancı okullar da dahil olmak üzere hepsinin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması. Yani evet. tek elden hı hı, evet. yönetilmesiyle hı hı. ilgili. Ve dolayısıyla bu anlamda baktığımızda kontrolünün sağlanmış olması, teftişinin sağlanmış olması çok önemli. Ha bunu daha zaman geçtikten sonra bu kontrolü hep böyle sağlayabildik mi? Hı hı. Sağlayamadığımızı işte bu son gelişmelerden hı. görüyoruz. Çünkü çok önemli bu denetim. Yani her grup kendi amacına hizmet edecek vatandaşı yetiştirirse işte çok farklı uçurumlar oluyor. Ve gerçekten bu alan boşluk bırakmaya hiç müsait bir alan değil.
Evet.
Gerçekten her devlet eğitimini çok ciddiye alır. Çünkü yetişecek vatandaş tipi sizi geleceğe taşıyacak. Hı hı. Burada bir eksikliğiniz olursa, buradan altınız oyulmaya başlanırsa Allah korusun bu devletin bekasını tehdit eder. Ve nitekim 15 Temmuz'da yaşadığımızda buna benzer bir durumdu. Evet. Yani gerçekten din eğitiminin tamamen okullara verilmiş olması, medreselerden alınarak okullara verilmiş olması, yani dinini öğrenmesin demiyor kimse ama bunun devlet eliyle sağlıklı yollardan yapılmış olması, hı hı, lazım. Aksi takdirde işte farklı ideolojiler ve gerçekten belki bu anlamda baktığımızda devlete, hatta ihanete gidebilecek noktalara gelebiliyor olay. Hı hı. Bu yüzden önemli, yani hani tek bir kaynaktan, ama biraz önce söylediğimiz gibi bu herkes aynı tip insan olsun anlamında değil.
Değil,
bu birlik, evet, derken onu anlamayalım. Düşüncede birlik, duyguda birlik, değerlerde birlik. Bir kere her şeyden evvel devletin bekasıyla ilgili geleceğe yönelik amaçlarda birlik. Hani, hı hı, hepimiz devletin devamlılığıyla ilgili farklı düşüncelere sahip olursak ortak iş yapabilir miyiz?
Evet.
Yani aynı kurumda çok farklı, evet, düşünceye olan, hı hı, insanlar olursa geleceğe taşıyabilir miyiz? Geliştirebilir miyiz o kurumu? Bunları aslında engelleyebilmek için yapılmıştır. Tabii laiklikle ilgili noktalarda belki zaman zaman eleştiri de almış oldu bu süreç ama arka planına baktığımızda, yaşananlara baktığımızda haklılık payını görmek mümkün. Hani şimdi o detaylara girmek bu kadar, hı hı, kısıtlı bir zamanda mümkün değil ama gerçekten şöyle düşünelim. Yani Osmanlı Devleti'nin son dönemleri bu anlamda bir Babil Kulesi örneğiyle örneklenir. Yani Babil Kulesi'nde nasıl insanlar farklı dilleri konuştuğu için birbiriyle iletişimsizdir, anlaşamazlar.
Hı
hı. Aynen öyle, farklı dilleri konuşuyor gibi. Hani medrese çıkışlı bir insanla Batı tipi okul, yabancı okullardan çıkan insan, birisi İngilizce biliyor, belki Fransızca biliyor, yabancı dil biliyor, daha farklı bir kültürün öbürü belki el sıkışmıyor, Arapçaya hakim, daha muhafazakar, daha kapalı. Bu iki insan bir araya geldiğinde anlaşacak, konuşacak bir ortak noktaları yok. Dolayısıyla, evet, bu anlaşmazlık neredeyse işte bir Babil Kulesi örneğiyle örneklenir. Hı hı, hı. Gerçekten de çok iletişimsiz bir ortam. Ve bu noktaya gelmemek için tekrar gerçekten çok iyi anlamak lazım Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Yani neden bunun önemli olduğunu bugün içinde.
Evet.
Neden tekrar hani buna vurgu yapıyoruz? Hı hı. Çünkü o Babil Kulesi durumuna düşmemek lazım, evet, hiçbir zaman için.
Neden önemli bir kültür hamlesi diyoruz.
Evet, evet.
Atatürk'ün neden bu kadar, evet, önem verdiğini biliyoruz. Çünkü işte Cumhuriyet kurulduktan yaklaşık bir sene bile geçmeden hemen Tevhid-i Tedrisat, evet, Kanunu.
Evet. Yani şöyle düşünmek lazım. İnsan olunmaz. Pardon, doğulmaz. Hı hı. İnsan olunur.
Evet.
Nasıl olunur? Kültürlenmeyle, eğitimle. Evet. Hem aile çevremizde hem de okul çevresinde edindiğimiz kültürle olunur. Dolayısıyla bunu sağlayacak olan eğitimin, o bizi insan yapacak, hı hı, olan eğitimin, hı hı, çok sağlıklı olması lazım. Her telden çalan bir eğitim anlayışı olursa biz o noktada insanlığımızı da kaybedebiliriz.
Evet. Elbette.
Ki netekim yani hani bakıyoruz, neredeyse içimizde yetişip bize ihanet eden insanlar nasıl yetişti? İşte bu şekilde yetişti, hı hı, maalesef.
Evet.
Yani bu, evet, hani tekrar tekrar gündeme getirip konuşulması gereken bir konu. Çünkü sadece eğitim birliği deyip o dönemki bir kanuna vurgu yapmıyoruz. Aynı zamanda bugün tekrar bu temel eğitimin vatandaş yetiştirme noktasında önemine, öğretim birliğinin önemine,
evet,
vurgu yapıyoruz.
Vurgu yapıyoruz. Evet, daha aslında konuşulacak pek, evet, çok şey vardı. Ancak işte süremizin de sonuna geldik. Sezai Bey adlı bir dinleyicimiz aramış ve diyor ki herkes birbirinin düşüncesine, evet, evet, evet, saygı gösterecek.
Hı hı,
evet. Hı hı. Umarız öyle olsun.
Burada gerçekten çok güzel bir noktaya değmiş. Yani birbirimizin düşüncesine saygı göstereceğiz. İşte belki eğitim aynı zamanda da bunu sağlayacak.
Evet. Bu arada sizi takdir ettiğinden de söz etmiş dinleyicimiz.
Sağ olsunlar.
Beğenerek dinlediğinden bahsetmiş.
Çok teşekkür
Dünden
ediyorum.
Kalanlar
sağ
köşemize.
Sağ
Biz de dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Programımıza gösterdiği ilgiye ve sevgiye. Evet, size de çok teşekkür ediyoruz.
Ben
bugün
de
bizlerle birlikte
sizlere
olduğunuz için
ediyorum.
Sağ olun, var olun. Haftaya yine birlikte olacağız Dünden Kalanlar köşemizde. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün de geldik Hayatın Sesleri'nin sonuna. sonuna. Bizlerden bugünlük bu kadar diyoruz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar, kumanda masasında Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz, ancak yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yamama 24.
Ben buraya, üstüne dayanıp duracağım. Buradan da çok.